Ayrım 43.
AİHM'nin ve AİHK'nin kararları daha çok dini olmayan kanaatler dolayısıyla verilmiştir. Dinin yüklediği kabul edilen pozitif bir mükellefiyetin din özgürlüğünün gereği gibi telakki edilerek, kamu otoritesinin bunun yerine getirilmesini kabul etmesi gerekip gerekmediği komisyon önüne gelmiş ve bir Müslüman öğretmenin camiye namaza gitmek için belirli bir süre yükümlerinden arık tutulmasını istemek hakkına sahip bulunmadığına karar verilmiştir. Cezaevlerinde devletin mahkumların dini ihtiyaçlarını karşılaması gerekmekle beraber, bedelini ödemeden belirli din kitaplarının kendilerine verilmesini istemeyecekleri de belirtilmiştir. Komisyon, türban nedeniyle başvuran iki kız öğrencinin istemleri hakkında da karar vermiştir. Öğrenciler, diploma almak için başörtüsüz resim vermemeleri üzerine, kendilerine diploma verilmediğini açıklayarak, bunun din ve vicdan özgürlüğüne aykırı olduğunu öne sürmüşlerdir. Komisyon, 5-3-1993 tarihli kararında, sözleşme kamuya açık alanlarda bir dinin veya inanışın emrettiği şekilde davranma hakkını da kişiye mutlak olarak tanıdığı şeklinde yorumlanamaz ve 9. maddenin 1. fıkrasındaki dini uygulamalar dinine göre yaşama terimi bir din veya inanç tarafından yönlendirilen veya zorunlu kılınan her eylem biçiminde anlaşılamaz demiştir. Komisyon başka bir kararında, laik bir üniversitede yüksek öğrenim yapmayı kabul ederken bir öğrenci, üniversitenin bütün kurallarına uymayı kabul etmiştir. Bu kurallar, öğrencilerin dini inançlarını yerine getirmelerini gerek yer gerekse şekil açısından bazı sınırlamalara tabi tutabilir. Bu sınırlamanın amacı, değişik inançtaki öğrencilerin bir arada bulunmalarını sağlamaya yöneliktir. Laik üniversiteler, öğrencilerin kılık kıyafetlerini ilişkin disiplin kuralları koyduğunda, bazı dini akımların öğrenimde kamu düzenini bozmamaları ve başkalarının inançlarını ihlal etmemeleri için kurallarla sınırlamalar getirebilir demektedir. Dipnot, İstanbul Hukuk Fakültesi Dekanlığı'nın B32 İstanbul 06400.00 sayılı raporundan. A ve E paragraflarında belirtilen hakların sınırlandırılması. 14. Yukarıdaki paragraflarda belirtilen hakların hukuk çerçevesinde düzenlenmesi elbette ki gereklidir. AİHS'nin 9. maddesinin 2. fıkrası, din özgürlüğünü oluşturan bu haklardan sadece din veya kanaatleri ishar etmek hakkının belirli ölçütlere göre ve yasal yolla sınırlandırılabileceğini belirtmiştir. Bir kere şu hususa işaret edelim ki, AİHM ve AİHK, 9. maddenin 2. fıkrasının çoğulcu bir toplumda değişik dinlerin bir arada yaşayabilmelerini, muhtelif grupların yararlarının bağdaştırılmasını ve herkesin kanaatlerine saygıyı güvence altına almak üzere getirilmiş sınırlamalar olduğunu açıklamıştır. Ancak 2. fıkra aslında komisyon tarafından çok nadir hallerde uygulanmıştır. Sınırlandırma ölçütleri, kamu güvenliği, kamu düzeni, genel sağlık, umumi ahlak, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunmasıdır. Ancak bu ölçütlere dayanılarak yapılan sınırlandırma, demokratik bir toplumun cevaz verdiği hallerde olacak ve mutlaka kanun ile belirlenecektir. Bunlar da yeterli değildir. Uygulamada bu ölçütlere göre yapılan sınırlandırmanın hakim bir sosyal ihtiyacı karşılaması veya gidermesi gereklidir. AİHM muhtelif kararlarında sınırlandırma hususundaki bu ölçütlerin saptanması ve uygulanmasında devletin bir takdir payı bulunduğunu da vurgulamaktadır. AİHM'nin kararlarına göre, özellikle Kokkinakis kararı, 9. maddenin 2. fıkrasının belirlediği ölçüt ve koşulların delillerinin gerekçeleriyle gösterilmesi zorunludur. Yoksa sadece kanundaki kelimelerin tekrarı ne delil ve ne de gerekçe olur. Bu hususlar yukarıda oldukça geniş biçimde özetlediğimiz Kokkinakis kararında açıklanmaktadır. 9-10. paragraflara bakınız. Din ve kanaatleri ishar hakkının içeriğinin ne olduğu hususunda hiç kuşkusuz mahkeme içtihatlarında belirli bir dalgalanma gözlemlenebiliyor. Tezahürün, isharın, açıklamanın ibadet ve ayinlerin icrası veya öğretim şekillerinde olduğu hallerde sorunun çözümünde bir güçlük yoktur. Fakat isharın dine, mezhebe göre yaşamayı, bunlarla orantılı tavır ve hareketlerde bulunmayı içerdiği hallerde ortaya bazı sorunların çıkacağı çok açıktır. J. A. Frowen şu soruyu yansıtıyor. Tezahür ile bir din veya kanaatten kaynaklanan tavır veya hareket arasında bir ayrım yapılmalı mıdır? Bu soru bakımından ilk bir dönemde ayrım yapılmamış ve kanaat ve imandan kaynaklanan, bunların ilham ettiği değişik eylemler tezahür olarak işlem görmüştür. Sonradan daha dar davranılmış ve bir kanaat veya dinin ilham ettiği, belirlediği bütün eylemleri dine, mezhebe göre yaşamanın kapsamadığı kabul edilmiştir. Bu maksatla tezahür yanında dini mülahazalar kavramı ortaya çıkarılmıştır. Bu gelişme, bazı yeni mezheplerin giriştikleri sapıcı sosyal tavır ve hareketlerin dini mülahaza olarak kabulüyle 9. maddenin himayesi dışına çıkarılmaları bakımından bizce yararlı olmuştur. Yukarıda açıklanan 9-10 nolu paragraflar, Kokkinakis kararında da yer aldığı üzere bir dine yeniden geçilmesini kötüye kullanılan araçlarla telkin etmenin devlet tarafından yasaklanabileceği kabul edilmiştir. Mahkemenin bu bakımdan uyguladığı ölçütün çok genel olduğunu ve devlete oldukça geniş bir takdir payı bıraktığını yukarıda açıklamıştık. İkinci bölüm. Türk hukuk düzeninde din özgürlüğü. Anayasadaki kaynaklar. 15. Türkiye'de din ve vicdan özgürlüğünün hukuki düzeni itibariyle temel kaynakları anayasa içerisinde yer almıştır. Din özgürlüğü ile ilgili olarak başta anayasa gelmek üzere mevzuatta yer alan hükümlerin temel amacı din ile siyaset, devlet idaresi arasındaki ilişkiyi kesmek, dini bütün gerekleriyle birlikte Allah'la kul arasındaki ilişkilere tahsis etmek, dinin ahlakını ibadet ve ayinlerine saygıyı sağlamak, dinin gerek asli, gerekse saptırılmış ve fakat yerleşmiş gereklerini devletin siyasi rejiminde idarede etkili kılmayı engellemek, bütün hukuk sisteminin ortak amacıdır. Bu ortak amacın temel belirleyicisi ise laiklik olarak belirlenmektedir. Bunların tersi olan dolaylı veya dolaysız karşı devrimci çabalar irtica sayılmaktadır. Anayasa Din ve Vicdan Hürriyeti başlıklı 24. maddesinde Türk vatandaşlarının bu temel özgürlüğünü belirlemektedir. Anayasanın 24. maddesi, herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14. madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmayla dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır. Kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. Anayasanın 25. maddesinde düşünce ve kanaat hürriyetine ayrıca yer verilmiştir. 24. maddenin kaleme alınış tarzının ve kısmen içeriğinin ülkemize özgü bulunduğunu açıklayacak olursak, abartılı bir beyanda bulunmuş olmayacağımızı önceden belirtelim. Ayrıca bu maddeye dayanılarak meydana getirilmiş, daha doğrusu bu madde hükümleriyle orantılı bulunan yürürlükteki bir kısım mevzuatında aynı özelliği taşımakta bulunduğu eklenmelidir. Bu hususta yukarıda 7. paragrafa bak. Din ve vicdan hürriyeti ile ilgili bu madde yanında anayasada bu konuyla ilgili olarak yer alan diğer hükümleri de belirtelim. 24. maddenin ilk fıkrasında 14. madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir denilmiştir. Böylece ibadet özgürlüğünün aynı zamanda ishal ve öğretimi de kapsaması nedeniyle hangi esaslara göre sınırlandırılabileceği gösterilmiş olmaktadır. 14. madde 1. fıkrasında şöyle diyor. Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devleti'nin ve Cumhuriyet'in varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak amacıyla kullanılamazlar. 14. maddenin 3. fıkrasında kimse dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz denildiği halde, 15. maddenin 2. fıkrasında yine kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz denilmektedir. 68. maddenin 4. fıkrasında siyasi partiler laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz denilmiştir. Din özgürlüğü ve laik devlet ilkesi yönünden önemli hüküm 136. maddede yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı başlığını taşıyan bu hüküm şöyledir. Genel idari içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir. Anayasanın 1. İnkılap Kanunlarının Korunması başlıklı 174. maddesinin 1. fıkrasında belirtildiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik niteliğini koruma amacını güden, İnkılap kanunlarının anayasanın halk oyuyla kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz. Bu kanunlar arasında birinci sırada yer alan 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, üçüncü sırada yer alan 30 Teşri-Nisani 1341 tarihli ve 677 sayılı tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve türbedarlıklar ile bir takım ünvanların men ve ilgasına dair kanun, 8. sırada yer alan 3 kanunu evvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanun, böylece din özgürlüğü ile ilgili kanunlar listede yer almaktadır. Dipnot: Bu kanunlar hakkında şu esere bakılmalıdır. Reşat Genç, Türkiye'yi laikleştiren yasalar, 3 Mart 1924 tarihli meclis müzakereleri ve kararları, Ankara 1998. Görülüyor ki, anayasamız din ve vicdan özgürlüğü konusunda ayrıntılı hükümler içermektedir. Mevzuatta mevcut din özgürlüğüne ilişkin hükümlere, özgürlüğün içerdiği ve birinci bölümde açıklanan haklar teker teker ele alındığında ayrıca değinilecek ve değerlendirilecektir. Aşağıdaki bahislerde din ve vicdan özgürlüğünün unsurlarını oluşturan ve 7 numaralı paragrafta listesi verilen, izleyen paragraflarda açıklanmış bulunan hakları ele alarak Türk mevzuatı yönünden izah edeceğiz. 7 numaralı paragrafta açıkladığımız gibi bu haklar iç içedir ve bir hakkı ilgilendiren hüküm diğeri bakımından da etkilidir. A. İnanmak veya inanmamak hakkı. 17. İnanmak veya inanmamak hakkı için 8. paragrafa bak. Anayasamızın 24. maddesine göre vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyeti bir iç hürriyet olarak kaldığı sürece mutlaktır. Dolayısıyla herkes inanmak veya inanmamak hakkına sahiptir. Bu bakımdan kişiler üzerinde hiçbir baskı kurulamaz. Maddenin 3. fıkrasında yer alan kimse dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz, dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz hükmü bu hususu yeterli derecede açıklamaktadır. Bu esaslar mezhep mensuplarını da kapsamaktadır. Anayasanın söz konusu ettiği inançların bağlı bulunduğu dinler sadece büyük dinlerden ibaret değildir. Yargıtay kararlarında belirtildiği üzere söz gelimi Yehova şahitliği de din kavramı içindedir. Dinin kimliğinin öteden beri bilinmiş olması koşulu için 8 numaralı paragrafa bakınız. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun TCK 2. babının 2. faslı din hürriyeti aleyhinde cürümler başlığını taşımakta ve 175-178. Maddeleri TCKT 169-172 içermektedir. 175. maddede dini işlerin ve ibadetlerin ihlali, Allah'ı, peygamberleri, kutsal kitapları tahkir suç haline getirilmiştir. Aynı maddenin 3. fıkrasında anayasada yer alan hükme yaptırım getirilmekte ve bir kimseyi dini inançlarından veya mensubu olduğu dinin emirlerini yerine getirmesinden veya yasaklarından kaçınmasından dolayı kınayan veya tezyif veya tahkir eden veya alayı alan kimseye hapis ve para cezası hükmolunmaktadır. Bu suçların basın yoluyla işlenmesi ağırlatıcı sebeptir. 176. madde, dinleri tahkir maksadıyla yapılan bir kısım mülkiyeti tahrip, mülkiyete zarar verme, nasıl izrar, fiillerini ayrıca cezalandırmıştır. Türkiye'de devletin insanların vicdan özgürlükleri üzerinde baskı kurmasını, anayasanın laiklik ilkesi engellediği gibi, TCK'nın yukarıda nakledilen 175. maddesinin 3. fıkrası da ayrıca ceza yaptırımıyla karşılamaktadır. B. Din, mezhep veya kanaati değiştirme hakkı. 18. Anayasamızda diğer bir kısım anayasalar gibi, din veya kanaatleri değiştirme, dinden çıkmayı bir hak olarak açıkça belirtmiyor. Ancak 24. maddesinin saptadığı vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyeti, din ve kanaat değiştirme özgürlüğünü de tazammun etmektedir. Mevzuatımızda, Yunanistan'da olduğu gibi dinden çıkmayı teşviki cezalandıran bir hüküm de yoktur. Ayrıca, bazı Hristiyan ülkelerinde olduğu gibi, bir cemaate veya kiliseye bağlı olmayı gerektiren hükümler de mevcut değildir. C. İbadet veya ayin yapmak hakkı. 19. Anayasanın 24. maddesinin 2. fıkrasında 14. madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir denilmiştir. 16. paragrafta dini ibadet ve ayinleri ihlal edenler ve belirli varlıklara tahkirde bulunanlar hakkında ceza hükümlerinden söz etmiştik. Böylece anayasanın tesis ettiği özgürlüğe dayalı bu hak ceza yaptırımlarıyla da güçlendirilmiş olmaktadır. TCK'nın 176. maddesinin 2. fıkrasında din görevlilerinin görevleri esnasında veya görevlerini yapmalarından dolayı kendilerine karşı bir cürüm işlendiği takdirde bu cürümün kanunen belli olan cezası 6'da bir oranında artırılarak hükmolunur denilmesi suretiyle ibadet ve ayinleri icra ettirecek olanlar ayrıca himaye altına alınmış olmakta ve böylece aslında ibadet ve ayin serbestliği daha da güçlendirilip müeyyidelendirilmektedir. TCK 177 ve 178. maddelerinde yer alan hükümlerde bu hususu güçlendirici niteliktedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluş ve görevleri hakkında 633 sayılı kanunun 31.7.1998 tarih ve 4.379 sayılı kanuna değişik 35. maddesi şöyledir. Cami ve mescitler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın izniyle ibadete açılır ve başkanlıkça yönetilir. Hakiki ve hükmî şahıslar tarafından yapıldığı halde, izinli veya izinsiz olarak ibadete açılmış bulunan cami ve mescitlerin yönetimi, 3 ay içinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca buralara imkan nispetinde kadro tahsis edilir. Kadro tahsis edilinceye kadar, buralarda görev yapanların mesleki ehliyetleriyle ilgili esas bir usuller yönetmelikle düzenlenir. Anayasa bu surette güçlendirilerek tesis edilmiş, ibadet ve ayin hakkının kötüye kullanılmasını engelleyecek tedbirlerin esasını da kurmuş bulunmaktadır. A. İbadet, dini ayin ve törenler, hiçbir suretle aynı anayasanın 14. maddesinin belirttiği amaçlara yönelik eylemlerin gerçekleştirilmesi için bir araç olarak kullanılamayacaktır. Söz konusu eylemler şunlardır. 1. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak. 2. Türk Devleti'nin ve Cumhuriyeti'nin varlığını tehlikeye düşürmek. 3. Temel hak ve hürriyetleri yok etmek. 4. Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini sağlamak. 5. Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak. 6. Dil, din, ırk ve mezhep ayrımı yaratmak. 7. Sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak. D. İbadet ve ayin hakkının icrası bakımından ikinci sınırlandırma hükmü, 25. maddenin son fıkrasında yer almaktadır. Her ne sebep ve amaçlı olursa olsun, kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. Dipnot. Bu fıkranın anayasaya girişinin tarihçesi şöyledir. 27 Mayıs 1960 olayından sonra 1961 anayasasını hazırlamak üzere İstanbul Üniversitesi'nde Ordinarius Profesör Sıtlık Sami Onar'ın başkanlığında bir komisyon kurulmuştu. Bir gün Devlet Başkanı General Cemal Gürsel üniversiteye geldi ve profesörlerle yaptığı bir toplantıda anayasaya dinin hiçbir surette siyasete karıştırılmamasını sağlayacak bir hükmün yerleştirilmesini istedi. Bunun üzerine komisyon hukuk hocalarından mütalaa istedi. Ben anayasaya TCK 163. maddede yer alan hükmün sokulmasını önerdim. Kabul olundu ve hüküm 1961 ve 1982 anayasalarında yer aldı. Sonra TCK'nın 163. maddesi kaldırıldı. Ancak hüküm anayasada kalmakta devam etti. Bu hükümler yalnız ibadet ve ayin hakkı bakımından değil ve fakat aşağıda değineceğimiz diğer haklar ve özellikle din ve mezhebin ishar bakımından da evleviyetle geçerlidir. 20. Yukarıda A ve B alt paragraflarında yer alan hususlar belirli ilkeleri göstermektedir. Yasaklar halini alabilmeleri, bunları kapsayan ceza hükümlerinin var olmasına bağlıdır. Bu bakımdan ceza kanunlarında hükümler de vardır. Bir kere TCK'nın 2. babının imamlar, hatipler, vaizlerle ruhani reislere müteallik cürümler başlıklı 5. faslının 1. ve 2. maddelerinde TCKT 481, İbadetlere ve ayinlere başkanlık eden imam, hatip, vaiz, haham gibi din görevlilerinin görevlerinin ifası sırasında alenen hükümet idaresini, devlet kanunlarını ve hükümet icraatını takbih ve tezif eylemleri suç haline getirilmiştir. Ceza bir aydan bir seneye kadar hapis ve para cezasıdır. Suç böylece hükümet idaresi, kanunlar ve hükümet icraatının takbih ve tezifidir. Suçun ön şartı fiilin görev sırasında ve alenen işlenmesidir. 242. madde ise TCKT 481, 241. maddede sayılan din görevlilerinin sıfatlarından yararlanarak hükümet idaresini, kanun nizam ve emirleri, dairelerden birine ait olan vazife ve salahiyeti takbih ve tezife ve halkı kanunlara yahut hükümet emirlerini icraya veya memuru memuriyetinin vazifesi icabına karşı itaatsizliğe tahrik ve teşvik fiilini cezalandırmaktadır. Fiil alenen işlendiğinde ceza artırılmaktadır. Maddenin ikinci fıkrasına göre imam, hatip, vaiz, rahip, haham gibi din görevlilerinden birisinin sıfatlarından istifade ederek kanunlara veya kanuna göre kazanılmış olan haklara muhalif iş ve sözlerde bulunmaya bir kimseyi icbar veya ikna etmeleri de aynı yaptırımlara tabi olacaktır. Dini sıfattan yararlanarak herhangi bir cürüm işleyenlerin cezaları ise altıda bir artırılarak hükmedilecektir. Dini ayinler bakımından bir kısıtlama 237. maddede TCKT 331 yer almaktadır. Medeni kanun evlenmeyi medeni nikaha bağlamış bulunduğundan 237. maddenin 3. fıkrasına göre evlenme akdinin kanuna göre yapılmış olduğunu gösteren kağıdı görmeden bir evlenme için dini merasim yapanlar hakkında 3 aydan 2 yıla kadar ve böyle olmaksızın evlenmenin dini merasimini yaptıran erkek ve kadınlar 2 aydan 6 aya kadar hapis cezasına mahkum edileceklerdir. Dipnot. 237. maddenin 4. fıkrasında yer alan bu hükmün şimdi artık metrukiyete uğradığı söylenebilecektir. Binlerce insanın fiilen ve toplumdan herhangi bir tepki görmeksizin birlikte yaşayabildikleri bir dönemde aynı fiile birlikte yaşamaya dini merasim yaptırarak başlayanları cezalandırmak doğrusu mantıki gelmemektedir. Belirli bir dönemde medeni kanunun tatbikini teşvik için getirilmiş olan böyle bir hükmün bugünün Türkiye'sinde işlevi kalmamış gibidir. 21. Anayasada ve TCK'da yer alan bu hükümler, laiklik inkılabını gerçekleştirerek yeni bir siyasi düzene geçmiş ve nüfusunun büyük çoğunluğunu Müslüman olan bir ülkede zorunlu görülerek kabul edilmiştir. Ve ibadet ve ayin serbestliğinin suistimalini önlemek üzere getirilmiştir. Kokkinakis olayında görüldüğü üzere, AİHM, dinden çıkma teşviklerini cezalandıran hükümleri, esasta AİHSN'ye aykırı bulmamakla beraber, bu hususta başvurulan vasıtaların kötüye kullanılması halinde cezalandırmayı sözleşmeye aykırı bulmamıştır. Bunu beyan ederken olayda Yunan Ortodoksluğunun Yunan milletinin istiklali ve kültürünü koruması bakımından oynadığı rolü de belirtmeyi gerekli saymıştır. Aynı mülahaza Türk inkılaplarına dayalı devletin varlığını sürdürmesi, ibadet ve ayinlerin dinin tam safiyeti içerisinde serbest olarak icrası, rejim ve inkılapları zedeleyecek maksatlara alet edilmemesi zorunu bakımından, bu hükümler itibariyle de geçerli sayılmak ve AİHSN'ye aykırı mütalaa edilmemek gerekeceği görüşündeyiz.